Ayrım 4, Turnike, Hakan Erol, sayfa 39. İkinci bölüm, merak edilen Adnan Oktar. Korkunun olduğu yerde mutluluk yoktur denir. Korkuyu yalnızca bazı kedicikler duymuyordu. Adnan Oktar'ın kendisi de hissediyordu. Öyle ki Oktar'ın yemeği yalnızca onaylanmış gidicikler tarafından hazırlanabiliyordu. Yine Oktar belli bir yıla kadar villasından öldürülme korkusundan dolayı çıkamamıştı. Hatta şeker testi için yapılacak küçük bir iğneden bile havalara zıplayacak kadar korku duygusunu hissediyordu. Belki de hiçbir şeyden korkmadığı anda aynaya bakıyor ve kendinden korkuyordu. Peki Adnan Oktar 24 saatini nasıl geçiriyordu, nelerle ilgileniyordu, nasıl bir hayat sürüyordu? Söylenen o ki Oktar günde ortalama 12 saat uyuyordu. Yatağını ısıttırmayı seven Oktar evde de üstü çıplak şekilde uzun paçalı iç çamaşırı ile dolaşıyordu. Adnan Oktar'ın yıllarca sağ kolu olarak ve 10 yıl onun yanında kalarak kişisel işleriyle ilgilenen müştekilerden Ümit Kuruca'nın aktardıkları çok çarpıcıydı. Kuruca bakterilerden korktuğu için Oktar'ın temizlik düşkünü olduğunu, ağzından küfrün eksilmediğini, A9 TV'de yayın yaptığı koltuğun kenarında bir silahın bulunduğunu ve Oktar'ın karanlıktan çok korktuğunu dile getiriyordu. Adnan Oktar'ın kızlara ve paraya nasıl düşkün olduğunu da anlatan Kuruca, yine Oktar'ı panik atak yaşamasından ötürü birçok kez hastaneye kaldırdığını da belirtiyordu. Kuruca ayrıca Oktar'ın TV'deki ünlü kadınları yanına getirme yolunu da anlatıyordu. Ümit Kuruca'nın ağzından merak edilen Oktar'ı dinleyelim. Adnan Oktar haftada bir iki kez alışveriş yapmak üzere lüks AVM'lere giderdi ve her gidişinde en az 100 bin lira harcardı. Bu para da örgüt üyelerinin örgüte verdiği infaklardan karşılanırdı. 45 numara ayakkabı giyer, evinde eliyle yemek yer, masada yemek yemez, gümüş tepsiye sofra kurdurur. Boğazına düşkündür. Uzun süre şekerden uzak kalırsa sinirleri bozulur. Sürekli küfürlü konuşur, ağzı çok bozuktur. Yürürken karşısına çıkılmasından hoşlanmaz. Köpek sevmez, kedileri delilik derecesinde sever. Suyu sıcak içer, sürekli gittiği yerlere minder taşır, altına minder koyarak oturur. Temizlik delisidir, obsesif kompulsif bozukluğu olduğu için takıntı derecesinde bakterilerden korkar. Odaları ultraviyole lambalarla ameliyathane gibi temizletir. Adnan Oktar porno izlemeyi çok sever. Örgüt üyeleri Tarık Koç ve Cem Sedat Altan zaman zaman örgüt lideri Adnan Oktar'a USB içinde porno filmler getirirler. Eve giriş çıkıştaki paspaslara tuz döktürür. Kasık fıtığı vardır ve çok hastadır. Saçlarını sakalını boyar. Kızlarla erkekleri cinsel ilişkiye sokup izlemeyi sever. En az 5-6 kez onu tek başıma hastaneye kaldırdım. Bunlardan birinde tansiyon, birinde böbrek taşı, çoğunda da panik atak sıkıntıları yaşamıştı. Araba kullanmayı bilmez. Arabasını genelde Ümit, Tarkan, Gökalp, Cihat, Ömer, Faruk kullanır. Günde en az 4-5 saat banyoda kalır. Ayakkabıları kesip terliğe çevirip evde giyer. Arada alkol alır, şarap dışındaki alkollerin içileceğine inanır, kola, viski sever. Uçağa binmekten, ameliyat olmaktan, derine suya düşmekten, karanlıktan inanılmaz korkar. Berber evine gelir saçını keser. Stüdyoda da evinde oturduğu koltuğun yanında, yayın yaptığı koltuğun yanında silah vardır. Arabada çikolata ve gofret olmasını ister. Acil durumda verdiği talimat, bize bir şey yapanın cesedi tanınmaz hale gelecek. Canı sıkıldığı için sürekli eşyaların yerini değiştirir. Ayakkabılarına topuk yaptırır ve uzun gözükmek ister. Araçla hareket halindeyken polis çevirmesinden nefret eder. Çanakkale'den her yıl kuzu aldırır. Evde terlik giymez, uzun çorap giyer veya çıplak ayakla gezer. Cilt bakımına çok önem verir. Adnan Oktar televizyonda güzel sunucu ve spikerleri gördüğünde hemen kuleye telefon açar ve şu kanalda şu an şu kız var. Hemen bu görüntüyü kaydedin ve Bora Yıldız'a kızın resmini gönderin. Bora bu kızı bana getirsin derdi. Hatta bu şekilde Bora Yıldız birkaç sunucu ve spikerle sevgili de oldu. Fakat isimler kamuoyunca bilinen kişiler olduğu için kendilerini karalamamak adına isimlerini vermek istemiyorum. Adnan Oktar yayın ve kızlarla geçen bir mesainin ardından yatma saatine yakın bir zamanda Dragos'a geri döner. Döndüğünde onu otoparkta karşılayan erkek kardeşler ve birkaç kız kardeş olur. Bu kız kardeşler çok açık giyimli olurlar. Hatta kimi zaman erkekler gözünü kapatsın der ve kızlara sesli bir şekilde eteğinizi kaldırın, kalçanızı göreyim der. Ayaküstü erkek kardeşlere tek tek para var mı? Karı var mı diye sorar. Kız var diyen kişiden resim göstermesini ister ve ne zaman donsuz getiriyorsun diye sorar. Otoparktaki ayaküstü konuşmadan sonra kule tabir ettiğimiz yerin önüne gelir, orada sandalyeye oturur ve karşısına topladığı erkeklerle sohbet etmeye başlar. Sohbetlerin büyük çoğunluğu gene para ve kız konularıdır. Dipnot: Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü iddianamesi. Zabıtaya rüşvet. Adnan Oktar ve cemaat üyelerinin yaşadığı ve Dragos olarak adlandırdıkları yer aslında bir yanılmacadan ibaretti. Normal şartlarda İstanbul Kartal'da yer alan ve Dragos olarak adlandırılan bölge, cemaat üyelerince polis takibinden kurtulmak için Üsküdar'daki merkeze isim olarak verilmişti. Telefon konuşmalarında Dragos'tayım diyen cemaat üyeleri böylece herhangi bir dinleme sırasında polisi şaşırtmış oluyordu. Dragos'ta bir de polis protokolü bulunuyordu. Tüm cemaat üyelerine sözlü şekilde aktarılan bu protokol kapıya polis dayandığında ne yapılması gerektiğine yönelikti. Gerçek amacı polisi oyalamak olan bu protokolde kapıya dayanan polislere "avukatımızı bekliyoruz" denilerek kapıyı açmamaları ve zaman kazanmaya çalışmaları isteniyordu. Eğer ki kapı açılmak zorunda kalınıyorsa da polisin suyuna gidilmesi, milliyetçi söylemlerle onlara yanaşmaya çalışılması gerektiği anlatılıyordu. İşte Adnan Oktar cemaatine yapılan operasyondan sonra en dikkat çeken olaylardan birisi de Dragos olmuştu. Zira cemaat yaşadığı yeri uygunsuzca genişletmişti. Cemaatin ana binaya ek olarak kaçak binalar yaptığı tespit edilmişti. Oktarcılara yapılan operasyondan sonra Dragos'ta söz konusu kaçak binalar yıkılmıştı. Derken yıkılan duvarların altından gün yüzüne tartışma yaratan bilgiler çıkıyordu. 12 bin metrekarelik alana kurulu olan cemaatin merkezi olan lüks villada korkunç bir kaçak yapılaşmayla birlikte yolsuzluk bulunuyordu. Bir iddiaya göre lüks villadaki kaçak yapılaşma için zabıtalara rüşvetler yedirilmişti. Boğaziçi imardan gelen zabıtalara oktarcılar tarafından sus ve görme denilerek verilen rüşvetlerle beraber kaçak yapılaşma her geçen gün daha da arttırılmıştı. Hüseyin Avni Mutlu silah dağıtıyor. Cemaatin en önemli özelliklerinden biri de para gücünden kaynaklı olarak rüşvet yedirmekti. Cemaat birçok üst düzey bürokrata rüşvet vermekten çekinmezken, işlerinin görülmesi için daha basit görevde olan herhangi bir devlet görevlisine de "sen bizi, biz seni görmedik" demekten geri kalmıyordu. Dosya kapsamındaki müştekilerden olan Uğur Şahin, cemaatte yer aldığı dönemde kendisine ruhsatlı silahın sahte kuyumculuk üzerinden alındığını belirtiyordu. Oktar'a korumalık yaptığını söyleyen Şahin, verilen rüşveti de deşifre ediyordu. "Ben örgütteyken örgüt tarafından bana verilen ve sahte kuyumcu dükkanı kurularak çıkarılan evrak ile aldırılan ruhsatlı silahımla Adnan Oktar'a korumalık yaptım. O dönemde çoğu erkek örgüt üyesi kuyumculuk şirketleri açarak bu yolla silah ruhsatı alıyordu. Bu kuyumcu şirketleri ruhsat alana kadar bir dükkan tutar, bu dükkana sahte altınlar koyar, faaliyet belgesi vermeye gelecek olan görevliler gelip gerekli işlemleri yaptıktan sonra dükkanı kapatırdık. Biz de aynı yöntemle Üsküdar Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak taşıma silah ruhsatı aldık. Bu dönemde örgütte sahte kuyumculuk ile açılan kuyumculuk şirketleri için gelen görevli memurlara cüz'i miktarda, yani 50 ile 100 lira arasında para da verirdik. Dipnot: Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü iddianamesi. Cemaat üyeleri silahlanmayı işte böyle yasal yoldan yürütüyordu. Oktar cemaati hakkında hazırlanan iddianamede de yapılanmanın silahlanmak için sahte kuyumcu ve şirketler kurduğu, yine silahlı örgüt yapısını kuvvetlendirmek ve örgüt içerisindeki silah sayısını arttırmak için çalışmalar yürüttüğü vurgulanıyordu. İddianamede aramalarda ele geçirilen notlarda örgüt üyelerinin silahların hangi marka ve model olacağına kadar örgüt lideri Adnan Oktar'dan görüş aldığının altı çiziliyordu. Cemaatte silah taşımak prestij göstergesiydi. Silahlı cemaat üyesi Oktar'a daha yakın oluyordu. Oktarcılar hiçbir can güvenliği ve tehdit gibi sorunları olmamasına rağmen vadilikteki tanıdıkları aracılığıyla silah alıyordu. Can güvenliği maddesi kapsamında silahlanan oktarcılar kuyumcu dükkanlarını silahı aldıktan sonra kapatıyordu. Oktar'ın talimatıyla çeşitli illerde göstermelik kuyumcu dükkanı açan cemaat üyeleri bazı noktalarda torpili de devreye sokuyordu. Bu torpillerde ise çok önemli bir kişinin ismi geçiyordu. FETÖ hükümlüsü eski İstanbul valisi Hüseyin Avni Mutlu. Birçok cemaat üyesi verdikleri ifadede Hüseyin Avni Mutlu'nun vali olduğu dönemde zorlanmadan silah aldıklarını anlatıyordu. Mesela, başta dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'a ve yüzlerce kişiye dava açmasıyla bilinen ve dosya kapsamında hala tutuklu bulunan Ali Emre Bukağılı, silahını dönemin valisi Hüseyin Avni Mutlu sayesinde temin ediyordu. Yine etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan Emre Teker'in de Hüseyin Avni Mutlu ile vali olduğu dönemde yakın ilişki yürüttüğü ifade ediliyordu. Dosya kapsamında müşteki olan Ümit Kuruca ise etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan ve cemaatin yurt dışı ilişkilerinden sorumlu olan Ece Koç ile Hüseyin Avni Mutlu arasındaki bağlantı için Müslüman kardeşlerin vizesiz ve hukuksuz şekilde İstanbul'a girişinde dönemin valisi Hüseyin Avni Mutlu ile çalışmıştır diyordu. Hüseyin Avni Mutlu'nun Oktar ile ilişkisi bununla da sınırlı değildi üstelik. İddia o ki Hüseyin Avni Mutlu 17-25 Aralık öncesinde Oktar cemaatinin FETÖ ve dış işlerinden sorumlu olan Didem Rahvancı'nın ağabeyi Ferit Erdem Rahvancı ile ofisinde sürekli görüşüyordu. Avni Mutlu defalarca Ferit Erdem Rahvancı ile Ortaköy Portakal Yokuşu'ndaki Rabbit firmasında görüşmeler gerçekleştirmişti. İstanbul Vadisi'nin bir cemaat üyesiyle onlarca kez görüşmesinin altındaki neden neydi dersiniz? Çok düşündürücü değil mi? Devam edelim. Dragos'ta silahlı nöbetler tutan cemaat üyeleri iddiaya göre bazı özel harekatçılardan poligonda eğitim de alıyordu. Oktar da AVM'ye veya dışarıda herhangi bir yere gittiği zaman cemaatin silahlı üyeleri tarafından silahlarla ve zırhlı araçlarla korunuyordu. Oktar bu haliyle bir devlet görevlisinden farksızdı. Ayrıca cemaat silahlanmayı başka yollardan da elde ediyordu. Eş dost ilişkisi bunlardan biriydi. Örnek olarak Şecaettin Çelikler adlı cemaat üyesi silahını eşinin siyasi konumuyla almıştı. Şecaettin Çelikler'in eşi kim miydi? AKP Bakırköy İlçe Başkan Yardımcısı Aysun Çelikler. Aysun Çelikler'in kocası Şecaettin Çelikler'in taşıma ruhsatlı silah almasında bu konumunu kullanarak aracılık ettiği öne sürülüyordu. Polise ateş. Bu noktada yeniden 11 Temmuz 2018'e yani operasyon gününe gitmekte fayda var. Zira operasyon günü kadın imamların özel işlerinden ve finanstan sorumlu olan Mert Sucu isimli cemaat üyesi polise karşı silah kullanmıştı. Polisin Dragos'ta arama yaptığı ve delilleri topladığı esnada gerçekleştirilen saldırıda bir polis memuru çelik yelek sayesinde ölümden dönmüştü. Cemaatin silahlı üyelerinden olan Mert Sucu da kuyumculuk yoluyla silah alanlardan biriydi. Yani 100 lira rüşveti kabul ederek yolsuzluk yapan ve hukuksuzluğa göz yuman bir devlet memuru, o para uğruna bir başka devlet memurunun ölümüne neden olmaktan kıl payı kurtuluyordu. Mert Sucu'nun rüşvet işlerine bulaştığı, Ataşehir ve Üsküdar Emniyetinde işlerini bu yolla çözdüğü söyleniyordu. Belediyelerde de tanıdığı olduğu ifade edilen Sucu sürekli olarak Adnan Oktar'ın evinde ikamet ediyordu. Peki nasıl oluyordu da onlarca polisin içinde Mert Sucu silahını ateşleyebiliyordu? Adnan Oktar tarafından verilen emirde cemaat üyelerinin silah kullanması teşvik ediliyordu. Oktar Dragos'taki ormanlık arazide yabancı bir kişinin fark edilmesi halinde o kişinin peşine düşülmesi gerektiğini söylüyor. Eğer ki söz konusu kişi Dragos'a yaklaşmaya çalışırsa da o kişinin vurulmasını istiyordu. Oktar tarafından verilen talimat tüm cemaat üyeleri tarafından da biliniyordu. Mert Sucu belki de bu talimattan güç alıyordu. Adnan Oktar ise mahkemedeki savunmasında Mert Sucu'nun polise şarjör boşaltmasını paniğe yorarken Sucu'nun ülkücü olduğunu ve ne yaptığını bilmediğini iddia ediyordu.
Efendim, arkadaşımın ben aldığım haber yani mahvoldu. O çok milliyetçi, sağlam ülkücü bir delikanlıdır. Uyku halindeyken birden uyanıyor, panik ve bir saldırı olabileceği, böyle bir büyük saldırı olduğunu zannediyor. Böyle kanlı bir saldırı olabileceğini zannediyor ve panik zaten o bütün şarjörü boşaltması ne kadar korktuğunu gösterir. Yani paniğin şiddetini gösterir, ne yaptığını da bilmiyor.
Öte yandan cemaate yönelik arama işlemlerinde kediciklerin de evinde olmak üzere 79 tabanca, 23 tüfek ve 17.596 adet de fişek ele geçiriliyordu. Adnan Oktar'ın karşısında oynayan kediciklerin tek bildikleri şey dans figürleri değilmiş anlaşılan. Oktar ise cemaatinin silahlanması konusunda mahkemede yaptığı savunmada her şeyin yasallığa uygun olduğunu ileri sürerken meşru, legal 16 milyon silah var Türkiye'de. Yani millet, vatandaşlar, hakim, polis, savcı herkeste silah var diyordu. Oktar söz konusu silahlar için de süs tabirini kullanıyordu. Tayyip Bey'i devirmek istiyorlar. Adnan Oktar'ın mahkemedeki ilk savunması çok ilginçti. İlk kez hakim karşısına çıkan Adnan Oktar'ın Erdoğan'ı kendisine kalkan yapmaya çalışması dikkat çekiyordu. Bu savunmasında Türkiye'deki her gelişmeyi kendisine yoran Oktar, Erdoğan'ı desteklediği için İngilizlerin devletinin kendisine hedef aldığını iddia ediyordu. Yerel seçimleri ve doların yükselişini de kendisiyle ilintileyen Oktar, günümüz konjonktürüne uyarak yerli ve milli bir insan olduğunun altını çiziyordu. İçeri alındığından beri Erdoğan'ın neşesinin kalmadığı şeklinde ilginç sözler sarf eden Oktar, ayrıca Erdoğan'ın dünürü Sadık Albayrak ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan Mehmet Ali Şahin gibi isimleri zikreterek bir savunmada bulunuyordu. Oktar A9 TV'de ne konuşsa AKP'nin 24 saat içinde söylediklerinin aynısını yaptığını da iddia ediyordu. Oktar ayrıca sırada operasyon yiyecek cemaat ve tarikatlar arasında Cübbeli Ahmet'i, Süleymancıları ve Nakşibendileri işaret ediyordu. Oktar söz konusu yapılanmalara bir nevi "beni yedirirseniz sıra size de gelecek" mesajı veriyordu. Adnan Oktar'ın mahkemedeki o ilginç sözlerine göz atalım.
İngilizlerin devletinin yıllardan beri Türkiye'ye karşı ve İslam alemine karşı oyunu var. 30-40 yıl içerisinde İslam'ı yok etme kararları var. Onun için şu anki mevcut hükümeti de yıkmaya çalışıyor. Hükümeti de ben çok iyi desteklediğim için beni ekarte edip Tayyip Bey'i güçsüz hale getirmeye yönelik bir faaliyetin bir bölümü bu. Nitekim beni tutukladıktan sonra hükümete yönelik baskı akıl almaz arttı ve sahil kentler kaybedildi. İç kesimler de kaybedildi. Gelişmeleri görüyorsunuz. AK Parti sürekli kan kaybediyor. Bu İngilizlerin devletinin 100 kişilik falan bir kadrosu tarafından hazırlandı. Yerli ve milli bir insanım. Türk milliyetçisiyim. Türk devletinin gücü güçlenmesi benim için bir idealdir. Türkiye'nin güneydoğusunda şu an PKK devleti kuruldu. Yani beni ekarte ederek bunu yapmaya çalışıyorlar. En şiddetli mücadele eden benim. Benim arkamdan işte Cübbeli Ahmet cemaati gelecek. Süleymancılar, Nurcular, Nakşibendiler, Kadiri, sırada onlar var. İngilizlerin devletinin planı bu ve Türkiye'den İslam'ı kazımak istiyorlar. Yani bunların hepsi İngilizlerin devletinin oyunu. Mahkemenizi kullanmak istiyorlar, savcılığı kullanmak istiyorlar, Tayyip Bey'i devirmek istiyorlar. Ben bütün gücümle Tayyip Bey'e destek oluyordum. Bunu bütün güçleriyle kırmaya çalıştılar ve hakikaten kendilerince de başarılı oldular. Bakın, tutuklandıktan sonra dolar hemen 3.70'lerden 5 liraya çıktı ve sonra 7 liraya kadar çıkarttılar. Bu İngiliz derin devletinin oyunu. Tutuklandığım gece 5 liraya çıkartıldı dolar. Dolayısıyla hükümete karşı, İslam'a karşı yapılan bir oyun. Ben Tayyip Bey'i hep böyle çok sevecen, sevgi dolu insan olarak herkese tanıttım. Bütün yabancı basını çağırdım. Tayyip Bey'in aleyhine muazzam propaganda vardı. Bütün basın mensuplarına hep Tayyip Bey'i övdüm, hükümeti övdüm uzun uzun. Yani en az 100 basın mensubu çağırmışımdır. Amerikalı, İngiliz, Fransız, hükümeti uzun uzun övdüm. Tayyip Bey zaten bize gelir giderdi daha önce. Mehmet Ali Şahin Bey de gelip giderdi. Meclis Başkanı, Tayyip Bey beni yakından tanır, çok sevdiği bir insandı. Hatta bize yapılan iftiralara o cevap vermişti. Yani bu çocuklara iftira ediliyor diye söylemişti zamanında. Yani bu kaydı da var. Dünürü de bize gelip giderdi. Sadık Albayrak Bey. Yani hepsi bizi, ben devlet ile iç içe olan bir insanım. Her zaman devletin emrinde oldum. Her zaman da devletin emrinde olacağım. Ve Türk milliyetçisiyim ben. Her zaman devletimi çok iyi koruyup kollayan bir politika içerisinde oldum. Sizin bildiğiniz bilmediğiniz çok hizmet verdim. Bakın, ben tutukluyken Tayyip Bey oy kaybetti. Ben dışarıdayken milyonlarca oyu almasına sebep oluyordum ben. Yüzlerce, binlerce, on binlerce internet sitesinden Tayyip Bey'i ben destekliyordum. Yani 10 kişiyle, 20 kişiyle Tayyip Bey oy kaybetmiyor ki. Benim milyonlarca sevenim var, onlara ben hitap ediyordum. AK Parti'yi desteklediğimi söylediğimde hepsi onlar destekliyorlardı. Yani canı gönülden severek, ama cezaevine alındığımda hiçbir imkanım olmadı ve nitekim neticede gördük. Hem büyük şehirler kaybedildi, hem kenar şehir, deniz kenarındaki şehirler kaybedilmiş oldu. Yani çünkü benim çaplı çalışmalarım internetten öyle milyonlar hesabıyla oluyor. Mesela 10 milyon, 20 milyon, 30 milyon, hatta 100 milyona kadar çıkıyor. Ben bir de Tayyip Bey konuştuğunda mesela ben onu çok güzel manevi destekliyordum A9'dan. Fikirler veriyordum. Hatta ne demişti? Ne oldu dediğim bir bölüm var. Orada ben bir şey söylediğimde hükümet akşamına aynısını söylüyordu. Bir şey söylediğimde 24 saat sonra aynısını söylüyordu. Bunu ispat edip gösterebilirim size. Yani belki size şaşırtıcı geliyordur. Hepsi doğru. Yani o moral destek çok önemli. Mesela Tayyip Bey'i şu an yalnız bıraktılar ve morali bozuk, yüzü asık, hiç gülmüyor. Neşesi tamamen kaçtı ama ben daha önce onu çok desteklediğim için şevkle neşesi yerindeydi, güzel konuşuyordu. Heyecanlıydı. Bir anda bambaşka bir ortam meydana geldi. Ben Tayyip hocamı ta belediye başkanlığından beri bütün gücümle destekliyorum. Belediye başkanlığını kazandığında iki talebesi, yanındaki iki kişi benim talebem. İki kişi. Ve bizim evimize geldiğinde dedi ki, ben belediye başkanı olmak istemiyorum, vazgeçeceğim. Çok üstüne gidiyorlardı. Ben ikna ettim Tayyip Bey'i belediye başkanı olması için. Evimize sık sık gelirdi. Canım gibi sevdiğim bir kardeşimdir Tayyip Bey ve milyonlarca, 10 milyonun üstünde ulaştığım insana Tayyip Bey'i desteklemeleri için internetten daima teşvik ettim. 4. ayrımın sonu. Sayfa 51.